Ayrım 11.
Sayfa 178. 14. İsraf zulmü. Kelime anlamıyla da zulüm demek olan israf, savurganlık, teref illetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye'de özellikle haram servet erbabıyla devlet parası yiyen çevrelerde doruk noktalardadır. 15. Paylaşımsızlık zulmü. Çağdaş terminolojiyi kullanarak buna sosyal adaletin iflası da diyebiliriz. Kur'an'ın vicdan ve sevgi üzerine oturtmak istediği paylaşım, Batı toplumlarında kanun ve kurallarla sağlanmış bulunuyor. Bizim ülkemizde bunların hiçbiri tam gerçekleşmediği için paylaşımsızlık, toplumun temellerini kemiren bir mikrop gibi varlığımızı tehdit etmektedir. 16. Geleneği dinleştirme zulmü. Atalar dedeler kabulü bir yan adet ve görenek din sanılmakta, örf dinin adeta temel kaynağı haline getirilmiş bulunmaktadır. 50 küsur ayette doğrudan, 100 küsur ayette de dolaylı olarak atalar dedeler örflerini dinleştirenleri şirke bulaşmakla suçlayan Kur'an'ın bu ürpertici uyarısı kulak ardı edilmekte, bilim ve Kur'an adına gerçeği öne çıkaranlar atalara saygısızlık, yüce ecdadımızın örflerine karşı çıkmak gibi yaygaralarla itham edilip etkisiz hale getirilmektedir. Muazzez İslam vahye değil de ata kütlerine dayalı bir din haline getirilmiş bulunuyor. 17. Kanunları sadece veya daha çok güçsüzlere uygulama zulmü. Birçok kanun ve yönetmelik, sesini yükseltemeyen, siyasal ve ekonomik gücü olmayan, sade zavallı insanlara uygulanmakta, gücü olanlar sistemi kendi hesaplarına zarar vermeyen uygulamalara uyarlamaktadır. Kanunun kuvvet olması yerine gitgide kuvvet kanun olmaktadır. 18. Formalite veya bürokrasi zulmü. Çağ dışı bir yığın bürokratik füzuliyat, lüzumsuzluklar halkı iş yapma, değer üretme gayreti içinde olanları canlarından bıktırmakta ve devleti vatandaşı korkutmaya adeta görev bilen bir umacıya dönüştürmektedir. Burada Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca yaptığı belki de tek beddua olan şu sözü anımsamak çok yerinde olacaktır. Allah'ım, insanların işini zorlaştıranların sen de işlerini zorlaştır. 19. Emanet ve ehliyetleri ehline vermeme zulmü. En yıkıcı ve en ilkel zulümlerden biri de budur. İş ve emanetlerin ehil olmayanlara verilmesi, adeta tanrısal emir haline getirilmiş işe uygun adam ilkesi, adama uygun iş ilkesine dönüştürülmüştür. Özellikle siyaset ve din alanında söz sahibi olmak, yetersiz ve bilgisiz olmaya bağlanmış gibidir. Siyaset ve din temsilindeki düzeysizlik günden güne büyümekte ve toplumun geleceğe güvenini silip süpürmektedir. Özellikle siyaset, hiçbir işte başarılı olamamış bir takım adamların kapağı atıp köşe döndükleri bir kurum görünümü arz eder olmuştur. 20. Gulül zulmü. Kur'ansal bir terim olan gulül, kamu hak ve imkanlarının yerine ulaşmasına engel olmak, kamu mal ve imkanlarını çalıp çırpmaktır. Hazreti Peygamber gulül zulmü işleyenlerin cenaze namazlarını kılmamıştır ve sadece onların cenaze namazlarını kılmamıştır. Kur'an, Maun suresinde gulülü dini inkar etmekle eş anlamda kılmaktadır. Türkiye'nin ekonomik çıkmazının aşılması için sadece gulül zulmünün çalıp çırptıklarını geri almak bile yeter. Sadece devlet bankalarından çeşitli oyunlarla alınan ve yine çeşitli oyunlarla geri çevrilmeyen kredilerin toplamı 20 milyar doların üstündedir. Bunları alanlar belli, verenler belli, aracı olanlar bellidir ve hepsi ortadadır. Ve kredi borçlarını ödemeyenlerin her birinin neyi nerede sakladığını, nerede nesinin bulunduğunu bu devlet bilmektedir, bilmek zorundadır. Neden gereken yapılmıyor? Bu firavunlar güruhunun çarpıp götürdüklerini yerine koymak için habire benzine, yola, köprüye zam yapılıp çaresizlerin kamburu büyütülüyor. Deprem için gelen yardımların büyük bir kısmının da bu tip firavunların açtıkları gediklerin kapatılmasında kullanıldığını söyleyip duran halka hayır öyle değil demeye hangi vicdan cesaret edebilir? 21. Emeğe ihanet zulmü. Kur'an emeği kapitale boğduran yaklaşımları zulüm olarak görür. Esas olan emektir. Çünkü üretip yaratan odur. O halde nimet ve imkanlardan öncelikle emek yararlanmalıdır. Türkiye'de emek, bırakın kapitali, ranta, hile ve düzenbazlığa boğdurulmaktadır. En ciddi ve üretken iş adamları bile paralarını çalıştırmak yerine spekülatif değerlendirmelerle gelir sağlamayı tercih konumuna getirilmişlerdir. Sürekli çalan felaket çanlarının biri de budur. Kötü yönetim, hırsız siyasetçiler ve ter dökmeden kazanmak isteyen rantçıların işbirliği Türkiye'yi emeğin sürekli mağdur edildiği bir zulüm arenasına döndürdü. Emek iki musibetle ihanete uğratılmıştır. Ülkeyi toto, loto, piyango oyunlarıyla kumarhaneye döndüren musibet, faiz başta olmak üzere her türlü spekülatif kazancı gelir kapısı yapan rantçı musibet. Bu rant sömürüsü yüzünden emeğe dayalı hemen tüm sektörler can çekişme noktasına gelmiştir. Hayvancılık, tarım bunların başındadır. Türkiye'ye çağ atlatıyoruz hezeyanını haklı göstermek için ücra kasabalardaki bakkal vitrinlerine şampanya dolduran siyaset, bir tarım ve hayvancılık cenneti olması gereken Türkiye'yi sadece naylon oyuncak değil, et, meyve, hatta buğday ithal eden bir ülke durumuna getirerek geleceğimize en büyük darbelerden birini vurmuştur. Ucuz yatırımla veya yatırımsız, bol ve rahat kazanç tutkusu demir yollarımızı adeta ölüme mahkum etmiş, tüm taşımacılığı karayollarına bindirerek hem oluk oluk para harcanmasını hem de binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan trafik kazalarının kader haline gelmesine zemin hazırlamıştır. Atatürk'ün onca gayret ve işaretine rağmen hiçbir cumhuriyet hükümeti rantçı kapital gruplarının keyfini kaçırmayı göze alıp demir yollarını canlandırma cesaretini gösterememiştir. Hatta böyle bir şeyi telaffuz bile edememiştir. 22. Bugünkü yumurtayı tercih zulmü. İnsanı insan yapan değerlerden biri de yarını, ileriyi görme ve davranışları bu görüşün verilerine uygun hazırlama özelliğidir. Halk kitlelerinin en çok bulaştığı zulüm, işte bu özelliği ters işletmekten kaynaklanmaktadır. Büyük şehirlerdeki tabiatı tahrip eden ve devlet toprağını yağmalayan gecekondulaşma, halkın kendi eliyle kendi geleceğini perişan etmesinin tipik bir örneğidir. Bu olguda hem halk hem de politikacılar yarınki tavuğu vererek bugünkü yumurtayı almışlardır. Sonuç ülkenin ve halkın aleyhine olmuştur. Düzensiz şehirleşme, doğanın tahribi, gettolaşma, depremin bir kıyamet felaketine dönüşmesi hep bu yanlışın faturalarıdır. Bugünkü oyu yarınki onura tercih eden siyasetler halkı bugünkü karın tokluğunu yarınki insanca yaşamaya tercih yanlışına mahkum etmiştir. 23. Kadını ezme, horlama zulmü. Kadınlarımız Kur'an ve Hazreti Peygamber'in tanrısal bir mucizeyle önlerine koyduğu hakların hemen hemen tümünden yoksun bırakıldıkları gibi, Büyük Atatürk'ün eşsiz bir dirayet ve basiretle hayata geçirdiği birçok imkandan da yoksun bırakılıp baskı, aldatma ve ezmeye maruz duruma getirilmiştir. 24. Yetim hakkı yeme zulmü. Tüm ülke, özellikle örtülü derebeyliklerin hüküm sürdüğü Anadolu köyleri, yetimlerin ezilip horlandığı bir büyük arena gibidir. Yetimlere haksızlığın Allah'ın özel öfkesine yol açacağı yolundaki vahyi beyanlar unutulmuştur. 25. Hayvanlara eziyet zulmü. Hayvanlara eziyet zulmünü hem de ibadet adı altında sergileyen tipik ülkelerden biriyiz. Yoksula yardım bayramı olan Kurban Bayramı'nı hayvan boğazlama bayramına dönüştürerek masum hayvanları sokak ortalarında acılar içinde kıvrandırmak adeta alameti farikamız olmuştur. 26. Sevgisizlik zulmü. Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş gibi koca gönüllü, sevgi ve rahmet anıtlarının ölümsüz nefesleriyle ıtırlanan Anadolu'nun çocukları olan bizler, ne yazık ki o nefeslere ihanet ederek birbirimizi sevmek ve kucaklamakta en geri ülkelerden biri haline gelmiş bulunuyoruz. İslam'ı o engin gönüllü Anadolu erenlerinin nefesiyle hayata sokan Türkmen yorumunu bırakıp kılıç, kin ve çıkar perdesinden algılayan Arap, Acem yorumlarıyla kavrama sürecini açtığımızdan beri din hayatımıza rahmet unsuru olarak giremiyor. Kin, dalaş, riya ve sömürü enerjisi olarak giriyor. Paylaşmıyoruz, en küçük bir kırgınlığı kin ve düşmanlık vesilesi yapıyoruz. Birbirimizi saymıyoruz, birbirimize tahammül göstermiyoruz. Bu çürüyüşümüzü bilen dış düşmanlarımız bizi sudan bahanelerle birbirimize düşürüp kavga ve kana itmekte hiçbir zorluk çekmiyorlar. Gelecek nimet ve güzellik paylaşımları yerine günlük kin ve öfke tatminlerini yeğlemiş bir halk haline geldik. Talihsizliklerimizin en büyüklerinden biri, belki de en büyüğü işte budur. Sevgisizlik, rahmetin bize ulaşan yollarını dikenledi. Sevgisizlik bizi rahmetten nasipsizliğe mahkum etti. En büyük felaketimiz odur ki, bu toprakları artık yaratılanı yaratandan ötürü sevenlerin nefesleri hayat vermiyor. Çünkü o nefesleri besleyen din, kin ve şiddet ocağına dönüştürüldü. Şimdi herkes bu ocaktan kendi siyaseti için bir kürek ateş almayı hüner sanıyor. 27. Diri diri insan yakma zulmü. Türkiye'de sevgisizliğin bir günah, bir zaaf olmaktan çıkıp bir din ve şehvet haline geldiğinin en şaşmaz örneklerinden biri, belki de birincisi, insanların diri diri yakılabilmeleridir. Avrupalı bizi, kurbanlık hayvanları usulüne uygun kesmiyorsunuz, hayvanlara eziyet ediyorsunuz diye yıllardır yerden yere çalıyor. 200'lü Avrupa, 38 insan diri diri yakıldığında, usulüne uygun kesilmeyen kurbanlık hayvanlar kadar ses çıkarmadın. Neden? Çünkü senin bağırıp çağırman merhamet veya adaletinden çok, siyaset ve menfaatinden kaynaklanır. Türkiye'de birilerinin diri diri yakılması, gelecekte senin politik hesaplarına uygunsa, onu fazla ses çıkarma konusu yapmazsın. Biz olaya dönelim. Tarihin en katı zalimlerinin bile nadiren tenezzül ettikleri bu en korkunç zulüm, hem de masum insanlara karşı ve hem de 20. yüzyılın son yıllarında bu ülkede sergilendi. Eğer bu ülkede alemlerin rahmeti bir Rabbin gönderdiği ve alemlerin rahmeti bir peygamberin gösterdiği dinden eser olsaydı, minarelerinden 24 saat ezan yükselen bir kentin ortasında diri diri insan yakılması yeri göğü inletirdi ve bunun öncülüğünü dindarlar yapardı. Merhamet, insan hakları ve adaletin öncü temsilcileri dindarlar olmalıdır. Nerede o dindarlar? Nerede o yaş bitkileri yakmayı bile merhametsizlik gören Kur'an'ı Muhammedi vicdan? Ceketlerinin yakasına kahve dökülse zulme uğradık diye kıyamet koparanların diri diri insan yakma zulmüne karşı mücadele vermek şöyle dursun, kıllarını kıpırdattıklarını bile gören olmamıştır. Ama bunun tam tersini yaptıklarını bilen milyonlarca insan var ve onlardan biri de benim. Nerede kaldı zulümden yakınma, nerede kaldı insanlık, içtenlik ve inandırıcılık? İnsanca, Kur'anca konuşalım. 20. yüzyılın en büyük zulümlerinden biri olan bu olay, Türkiye'deki dini, dindarlığı, camiyi, cemaati değil birkaç ay veya birkaç yıl, asırlarca sorgulamaya değecek niteliktedir. Allah kullarının günahlarını, sürçmelerini, zaaflarını örter, affeder ama böyle bir vahşeti örtüp, bu zulmün işlendiği ülkeyi hoş göreceğini söylemek, peygamberlerin tanıttığı mesajı inkar etmek veya hiç anlamamak olur. En büyük, Neron zulmünden beter bir acımasızlıkla, Sivas'ta 38 insanı diri diri yakanlar bu ülkenin çocuklarıdır. Dahası onları din ve iman, haşa, adına savunan ve alkışlayanlar da bu ülkenin çocuklarıdır. Daha beteri, bunlar içinden bir kısmı ülkenin yarınlarını mutlu ve müreffeh yapmak vaadiyle halktan iktidar isteyen politik odakların ön saflarında yürümektedir. İnsanın teşbihte hata aranmaz deyişine sığınarak ve farz-ı muhal kaydı koyarak şunu diyesi geliyor. Siz Allah olsanız böyle bir ülkeye rahmet ve mutluluk indirir misiniz? Böyle bir ülkenin Allah'tan rahmet ve bereket beklemesi Allah ile alay etmek değil de nedir? 28. Doğayı tahrip zulmü. Her yanı sularla, çiçeklerle donanmış, her gün dört mevsimin yaşanabildiği bir cennet ülkeyi çöle çeviren bizleriz. Yakıp yok ettiğimiz ormanlarda hayat sürdüren kuşlar, böcekler, kirletip zehirlediğimiz sularda tesbih edemez hale gelen balıklar bize Allah'a şikayet etmiştir ve etmektedir. Doğayı tahrip edip Türkiye'yi çöle çevirdikten sonra yüzümüz hiç kızarmadan yağmur duasına çıkıp Allah'tan rahmet dileyebilecek kadar da haya zaafına uğramış bulunuyoruz. Kendine bir ev veya dükkan yapmak için 50 ağaç kesen insanlarımızın birçoğu evini dükkanını yaptıktan sonra 5 ağaç bile dikmiyor. Yeşillikten adeta nefret ediyoruz. Balkonlarımızdan çiçekler, bahçelerimizden yemyeşil dallar fışkırmıyor. Birkaç aileyi besleyecek sebzeyi rahatlıkla yetiştirecek güzelim bahçelere sahip olanlar bile bir avuç maydanozu çarşıdan almayı yeğliyor. Bahçelerimizde hormonsuz sebze yetiştirmenin, hormonsuz çimlerde yalın ayak dolaşmanın, sağlık ve mutluluğunu yaşayanımız hemen hemen yoktur. Esas anası olan doğa ile böylesine küs hale gelmiş bir topluma Allah neden rahmet etsin? 29. Duvarı insandan üstün tutma zulmü. Yatırımlarımız insandan çok duvara, ideolojiye yöneliktir. Bu çarpıklığın aracı olarak özellikle din kullanıldı. Yarım yüzyıl içinde 100.000'i aşkın cami yaptık ama o camiler içinde insan yapan bir tanesine tanık olamıyoruz. Allah'ın evi, haşa dediğimiz o duvarlar arasında kin ve düşmanlık yayılıyor. Muazzez Peygamberimizin ümmetlerin yıkımları cami ve mescit yapıp süsleme yarışıyla başlamıştır. Benim ümmetiminki de öyle başlayacaktır uyarısındaki ölümsüz mesajı fark edene rastlamak mümkün olamıyor. İslam'ı Kur'ansal ve Muhammedi vicdanla algılayan ve bu vicdanın sesine uygun olarak konuşmak ciddiyetini gösteren herkes bilecektir ki, Türkiye'deki cami enflasyonu Allah'a teslimiyetin değil, bizzat Kur'an'ın rahatsızlık duyduğu ve yasakladığı Allah ile aldatmanın göstergelerinden biridir. Daha açık söyleyelim, Türkiye'de cami zulmün deşifre edilip aşılmasına değil, zulmün kamufle edilmesine, hatta yer yer kutsallaştırılmasına araç yapılmaktadır. 30. Şehvet zulmü. Şehvet, insanın et ve kana teslimiyeti demektir. Bu teslimiyeti bazen madde, bazen de ruhsal yaftalı kabuller hazırlar. Cinsiyet, gıda, para, mevki şehvet konusu olabileceği gibi din ve ibadette olabilir. Allah'a ibadeti başınıza bela haline getirmeyin diyen büyük sahabi Ebu Derda, ölüm 32-652 bu gerçeği ölümsüz bir ihtişamla insanlığa duyurmuştur. Ruhsal veya bedenseli ölçülerin dışına taşırmak onları şehvet objesi yapar. Korunması gereken ölçü yaşamak için yemek, Allah emrettiği için ibadet etmektir. Yemek için yaşamak, dinde ziyadeleştirmelere gidip yapay ibadetler yaratmak, gıdalanmayı ve ibadeti şehvete dönüştüren sapmalardır. Türkiye'de temel şehvet grupları teref erbabı ile din erbabı arasından çıkmaktadır. Birinciler vur patlasın, çal oynasın tablolarıyla, ikincilerse sevgi, merhamet ve paylaşımdan uzaklaşıp imanı inat haline getiren tavırlarıyla şehvet sergilemektedir. Din ve ibadetin şehvete dönüştüğünün göstergesi ibadet etmeyenleri düşman görmek ve dini kin konusu haline getirmektir. 31. Fırkacılık zulmü. Fırkacılık, şirkin sosyal görünümüdür. Fırka yaratanların hiçbir gerekçesi bu gerçeği değiştirmeye yetmez. Türkiye, fırkacılık şeklinde seyreden sosyolojik şirkin en kahırlı tablolarının yaşandığı bir coğrafya durumundadır. Yüzlerce ideolojik, siyasal ve dinsel fırka, kanserojen bir tahriple halkı kemirmekte, soymakta, kaos ve şaşkınlığa itmektedir. Fırkacılıkla halkı parçalara bölüp sömürenler, başları sıkıştığında sömürdükleri halkı yüzüstü bırakıp bir yabancı ülkeye kapılanmakta hiçbir sakınca görmemektedir. Sömürdükleri paraları gamsız, kasavetsiz yemenin en iyi yolu bu olsa gerek. Sevgi, anlayış, hoşgörü gibi hayat verici değerleri eriten fırkacılık, gıybet, haset, iftira, kin ve nefret gibi temel belaları palazlandırmaktadır. 32. İftiracılık zulmü. İftiracılık, bizim toplumumuzun adeta belirgin niteliklerinden biri haline gelmiş bulunuyor. Siyaset ve din temsilcilerinin başarıları, iş yapıp değer üretmeye değil, rakiplerini iftiralarla yıpratıp üste çıkmaya uyarlanmış gibidir. Özellikle din üzerinden siyaset yapan, hurafe ve saltanat dincilerinin kendileri gibi düşünmeyenlere reva gördükleri iftira, bu yolda açtıkları kampanyalar, değil bizim tarihimizin, Engizisyon tarihinin bile yüzünü kızartacak iğrençlik ve namertliktedir. Son yıllarda iftira, bu kesimin bir tür esas dini ve imanı haline gelmiştir. Hiçbir vicdan, hiçbir insanlık kaygısı duymadan alabildiğini ve akıl almaz biçimde iftira, bunların maske altındaki yüzlerinin ne denli insanlık dışı olduğunu toplum önünde belgelemiş bulunuyor. İftira, Kur'an'ın ebedi lanetle lanetlediği ve suçlularının tanıklık haklarını yine ebediyen ellerinden aldığı korkunç bir zulümdür. Bakınız Nur Suresi 4:23. Hal böyle olunca, din ve siyaset gibi iki hayati kurumun bir tür iftiracılık sektörüne dönüştüğü ülkemizin halini yeniden ve ciddi biçimde düşünmek gerekmektedir. 33. Yalancılık zulmü. Toplum olarak inanılmaz yoğunlukta yalan söylüyoruz. Mümin zina ile alkol içme ile birlikte olabilir ama yalancılıkla birlikte olamaz diyen Muazzez Nebi, ümmetinin en yıkıcı illetlerinden birine parmak basmıştır. Dine akıl almaz bir ekleme yaparak, namaz kılmayanlara ölüm cezası verecek kadar zıvanadan çıkan ulemamız, yalan söylemeyi önlemek için hiç değilse bunun onda biri kadar titiz davranmış olsaydı, Müslüman ülkelerin kaderi bugün çok daha parlak olurdu. Yalanın en kötüsünün Allah ve din adına yalan söylemek olduğunu bize öğreten Kur'an, bu mucize beyanıyla İslam dünyasındaki yalancılığın çapını ve türünü aynı anda göstermiştir. 34. Pislik zulmü. Evlerimizin önünden, mabetlerimizde giydiğimiz çoraplardan sokaklarımıza, denizlerimize, ormanlarımıza, nehirlerimize kadar her yanımızda temizlikten adeta tiksinen bir ülke görünümü arz ediyoruz. Büyük şehirlerimiz çöplük arenalarına dönmüş bulunuyor. Temizlikte dikkat ve sürekliliği bırakma ki rızkın genişlesin diyen Hak elçisinin bu mutluluk reçetesinden nasiplenmek sanki Müslüman nüfus kağıdı taşımamak şartına bağlanmış. Tüm Müslüman coğrafyalarda temizlik sorunu temel dertlerden biridir. 35. Uyaranlardan rahatsızlık zulmü. En büyük zulümlerden biri olan bu rahatsızlık, ışık ve aydınlıktan nasip damarlarının kesildiğini belgeleyen bir felakettir. Yalakalık, idare-i kelam, sürekli övgü, alabildiğine ve hesapsızca alkış, şeytani bir şehvet halinde bünyemize oturmuş bulunuyor. Mertçe ve açıkça konuşanlardan nefret ediyoruz. Onları yüreğimize batmış birer diken gibi görmekteyiz. Uyarı yaptım, uyarıyorum. Siz de uyarın diyen bir bilim ve düşünce adamına en büyük televizyonlarda renting uğruna aydın, ilerici, yaftalı, hizbu şeytan kahpeleri tarafından haftalarca uygulanan yargısız infaz sahnelerini müdahale etmesi gerekenler bile sadist bir zevkle izleyebilmiş ve resmi, gayri resmi hiçbir mahfilden en küçük bir itiraz yükselmemiştir. Bir toplumun sefaletle imtihanına karar verilmiş olduğunun temel göstergelerinden birinin de uyarıcılardan nefret ve uyaranları eziyet olduğunu gök mesajı taşıyan tüm metinlerde görmüş bulunuyorum. Bu konuda özellikle Nisa 148, Şuara 208-209, Fatır 32. ayetlere bakılmalıdır.